Ayrım 28. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 277. Kim olursanız olun, yasalara uymak zorundasınız. Necdet'in evinde sikkeleri bulamayınca Fettah ile Sıddık'ı toparlayıp getirdik emniyete. Bu kez Zeynep'i geride bırakmıştık. Çünkü Necdet'in evinde farklı türde epeyce parmak izi belirlemişti. Örneklerini alacaktı. Özellikle de gravürlerin çerçevelerinde saptadıklarının. Fettah ve Sıddık'la Ali ilgileniyordu. Gerçi samimi itiraflarda bulunmuşlardı ama ifadelerini kayda geçirmek gerekiyordu. Tabii ellerindeki silahların ruhsatları var mı? Daha önemlisi iş yerleri dışında bu silahları taşıma yetkileri var mı? Onları da öğrenmeliydik. Aradaki boşluktan yararlanıp karnımı doyurmaya çıktım. Emniyet binasının bulunduğu sokağın alt köşesinde Mengenli Cavit Usta'nın bol kepçe esnaf lokantasında kuru fasulye pilavla nefsimi körelttikten sonra yeniden odama döndüğümde Ali'yi beni bekler buldum. Burnundan soluyordu. İhanete uğramış birinin hayal kırıklığı içinde sordu. Başkomiserim, sizce bu mümtaz müdür nasıl bir adam? Neden bahsediyordu bu çocuk? Nereden gelmiştik şimdi mümtaz müdüre? İyi biridir. Niye? Vallahi benim kafamı karıştırdı biraz. Tuhaf davranıyor. Ali, lafı dolandırıp durmasana. Otur da anlat ne oldu. Gösterdiğim koltuğa çöktü. Sakinleşmeyi beklemeden döküldü sözcükler ağzından. Aşağı Fettah'la Sıddık'ın avukatı geldi. Gelir, hakkı, ne var bunda? Ama yanında Ercan Sungur da gelmiş. İsmi duymuştum ama hemen hatırlayamadım. Ercan Sungur? Kimdi bu yahu? Şu Ay Yıldız Güvenlik Şirketi'nin yöneticisi. Hatırladım, Fettah'ın bahsettiği adam. Eski polismiş değil mi? Evet, emniyet müdürüymüş. Fettah'la görüşmek istediğini söyledi. Ben de, ne görüşmesi? Zanlılardan biri de sizsiniz. Onları siz yollamışsınız Necdet'in evine. Asıl sizin ifade vermeniz gerekiyor dedim. Pis pis sırıttı. Benim kim olduğumu bilmiyorsun dedi. Kim olursanız olun, yasalara uymak zorundasınız diye uyardım. Böyle kibarca bir uyarı yaptığından çok kuşkuluydum. Ama şu ana kadar anlattıklarında Ali haklıydı. Doğru olanı yapmışsın. Sonra? Ercan anlamak istemedi. Ben eski polis amiriyim diyecek oldu. Beyefendi, eski İçişleri Bakanı olsanız da fark etmez. Sizi gözaltına almak zorundayım diyerek kestim sözünü. Beyefendi ve gözaltına almak zorundayım sözlerini kullanmadığından adım gibi emindim. Fettah ile Sıddık'a seslendiği gibi adama öküz dememiş olabilirdi ama Ercan'a oldukça kaba davrandığına kalıbımı basardım. Özellikle de adamın eski polis olduğunu öğrendikten sonra. Ali de benim gibi hiç hoşlanmazdı suça bulaşmış meslektaşlarımızdan. Benden böyle bir tepki görünce güveni sarsıldı adamın. Tam içeri götürüp ifadesini alacaktım ki mümtaz müdürümüz çıktı ortaya. Adamı görür görmez "Vay Ercan'cım" diye sarıldı boynuna. Öteki durur mu? "Mümtaz'cım şükür kavuşturana" diyerek kucakladı bizim müdürü. Sarmaş dolaş oldular gözlerimin önünde. Benim de en nefret ettiğim durumdur bu. Sen kılı kırk yararak binbir zahmetle karmaşık bir cinayeti çözmeye çalışırken müdürün ya da amirin olacak adam zanlılardan birine arka çıkar. Ya akrabasıdır ya bir yakını. Elini kolunu bağlar. Her fırsatta engel olmaya çalışır sana. İşin yavaşladığına mı yanarsın, müdürünün soysuz olduğuna mı? Üstelik dediklerini yapmazsan başına bela alırsın, takar sana. İlk fırsatta defterini dürmeye çalışır. Burası suç dünyasıdır. Çizginin kanun tarafında olsan da çirkefin üzerine sıçramasını engelleyemezsin. Öte yandan Ali tümüyle yanlış değerlendiriyor da olabilirdi. Belki de mümtaz müdürün soruşturmaya müdahale etme gibi bir niyeti yoktu. Durumu tam kavrayamadığından sadece eski arkadaşına biraz rahat davranmış olabilirdi. Böyle düşünmeme rağmen yangına körükle gitmemek için yardımcımı yatıştırmaya çalıştım. Olur Ali dedim önemsemez görünerek, eski arkadaşlarmış demek ki, bunda kızacak ne var? Yok, Ali'nin karnı doluydu, öyle kolay kolay sakinleşeceği benzemiyordu. Ben de öyle düşündüm başkomiserim. Ercan emekli polis olduğuna göre eskiden tanışıyorlar dedim kendi kendime. Ama Ercan bizim müdürü bir kenara çekip bir şeyler fısıldadı kulağına. Mümtaz müdür de ilgiyle dinledi eski ahbabının anlattıklarını. Sonra da sertçe bana döndü. Ali komiser, Ercan amirimle avukatı benim odamda olacaklar. Sen şu iki zanlıyı oraya getir. avukatla orada görüşecekler dedi. Ama müdürüm diye karşı çıkacak oldum, umursamadı bile. Sana ne diyorsam onu yap diyerek tersledi beni. Evet, tam korktuğum gibiydi. Yine yukarıdan birileri burnunu sokmaya çalışıyordu soruşturmamıza. Sen ne yaptın diye sordum içimde büyüyen kızgınlığı göstermemeye çalışarak. Ne yapacağım başkomiserim, sizin yanınıza geldim. Benim amirim sizsiniz, ne derseniz onu yaparım. İşte bizim Ali buydu. Sık sık beni çileden çıkaran hoyratlığına, kabalığına rağmen korku bilmeyen bir yüreği vardı. İnandıkları için karşısına kim çıkarsa çıksın sonuna kadar savaşmaktan çekinmezdi. Ama onu bu kavganın dışında tutmak gerekiyordu. Daha çok gençti. Bir atama ile bitirirlerdi çocuğun meslek hayatını. Yanacaksa benim başım yansındı. Zaten zor geliyordu. Evgenya'nın dediği gibi bırakırdım, olur biterdi. Anlaşıldı Ali, dedim sükunetimi koruyarak. Doğru olanı yapmışsın. Sen aşağıya zanlıların yanına git. Benden emir almadan da onları kimseyle görüştürme. Cesurca ışıldadı çocuk gözleri. Avukat gelirse onunla da görüştürme. Kim olursa olsun ben gelinceye kadar bekleyecek. İtiraz eden olursa terör kuşkusu var. Gizli soruşturma yapıyoruz dersin. Zanlıları 24 saat kimseyle görüştürmeme hakkına sahibiz. Merak etmeyin başkomiserim. Kapıdan çıkarken mutlulukla mırıldandı. Artık feriştahı gelse görüşemez o iki dangalakla. Ben de çıkacaktım ki cep telefonum çalmaya başladı. Baktım Leyla Barkın. Merhaba Leyla Hanım, nasılsınız? Merhaba Nevzat Bey, teşekkür ederim, ben iyiyim. Ama haberlerde birinin daha öldürüldüğünü duydum. Sesi merak içinde yüzüyordu. Mesleki bir ilgi mi? Yoksa işledikleri cinayetler hakkında polisin neler bildiğini öğrenme kaygısı mı? Ne yazık ki öyle diye yanıtladım kuşkularımı şimdilik kendime saklayarak. Üstelik tahminlerimizin dışında bir yere bırakmışlar cesedi. Öyle olmuş, yedi kule zindanlarının oraya bırakmışlar değil mi? Aslında altın kapıya. Altın kapı mı? Bir an sessizlik oldu. Porta Aurea, kara surların en görkemli kapısı. Sike, Sike'de bırakmışlar mı? Evet, galiba Theodosius'unmuş. Theodosius mu? İkinci Theodosius olmasın. Altın kapıyı o yaptırmıştı. Olabilir, belki de ikinci Theodosius'tur. Yanlış okumuşuzdur. Ben görebilir miyim Sikke'yi? Leyla Barkın'la görüşmeyi ben de isterdim. En azından Sikke'nin hangi imparator için basıldığını anlardım. Kral Bizas, Konstantin derken katillerin neden Theodosius'u ya da bilmem kaçıncı Theodosius'u seçtiklerini öğrenir, belki böylece bir sonraki kurbanın bırakılacağı yer hakkında bir fikir sahibi olabilirdim. Tabii, ne zaman isterseniz. Saat 5 gibi yere batan sarnıcında buluşalım mı? Yere batan sarnıcı mı? Saat 4'te orada bir toplantımız olacak da sizinle de orada görüşebilirim. Sanki emrindeki bir memurla konuşur gibi yine otoriter çıkmıştı sesi. Duraksadığımı fark edince alınmış olacağımı düşündü. Yani bir sakıncası yoksa. Ne sakıncası olacak Leyla Hanım, dedim. Alınmadığımı göstermek için neşeli bir sesle. Saat 5'te oradayım. Telefonu kapattıktan sonra aklım hala Leyla Barkın'ın katil olabileceği ihtimaliyle meşguldü. Ama şu anda çözmem gereken başka bir mesele vardı. Daha fazla zaman kaybetmeden adımlarımı hızlandırarak ikinci dereceden emniyet müdürü Mümtaz'ın odasına yöneldim. Sikke kaçakçılığı mı? Mümtaz'ın benimkinden en az iki kat daha büyük ve daha aydınlık odasına girdiğimde içerideki sohbet iyice koyulaşmıştı. Mümtaz masasına bile oturmamış, vali ya da üst düzey emniyet müdürleri ziyarete geldiğinde yaptığı gibi konuklarının karşısındaki koltuklardan birine yerleşmişti. Ercan kır saçlı, kirli sakallı, uzun boylu, ince yapılı bir adamdı. Yanında oturan avukat 30'larında olmalıydı, orta boyluydu. Siyah saçları arkaya doğru briyantinle tarandığından banyodan yeni çıkmış gibi ıslak görünüyorlardı. Mümtaz kahvesini yudumlarken fark etti içeri girdiğimi, ama ne yadırgadı ne de tedirgin oldu. Aksine sevinmiş gibi gülümsedi. Nevzat, gel gel, seni kiminle tanıştıracağım bak. Ercan akademide birlikte okuduk. Terörle mücadelenin efsane adamlarındandır. Belki adını duymuşsundur, Ercan Sungur. Bu arkadaş da Hakan Yamalı diye kendini tanıttı bir yantinli avukat. Şirketin hukuk danışmanıyım. Hakan Yamalı'yı umursamadan eski polis şefine yaklaştım. sanki hatırlamaya çalışıyormuş gibi. Ercan Sungur. Ercan Sungur. Evet, tam karşısında durdum sabık polisin. Ercan Sungur, siz Adem Yezdan'la birlikte çalışıyorsunuz değil mi? Bir terslik olduğunu sezinlemişti Ercan ama belli etmemeye çalıştı. Haklısınız, Ay Yıldız Güvenlik Şirketi'nin yöneticisiyim. Kuşkulu bakışlarımı suratından çekmeden mırıldandım. Zanlılar da öyle söylemişlerdi. Fettah'la Sıddık, onları tanıyorsunuz değil mi? Tanıyorum dedi büyük bir güvenli. Bizim şirketin elemanlarıdır. Samimi itirafta bulunmanız güzel dedim ellerimi ovuşturarak. Bu işimizi kolaylaştıracak. İşler sarpa sarıyordu. Kibarlık oyununu bıraktı Ercan. Ne itirafı diye söylenerek kartları açık oynamayı seçti. Onları, yani Fettah'la Sıddık'ı siz azmettirmişsiniz. Ne açıklama yapmasına ne de kendini savunmasına izin vermeden aceleyle Mümtaz'a döndüm. Necdet'in evinde yakaladığımız iki zanlı kendilerini oraya Ercan Bey'in yolladığını söylediler. Mümtaz'ın gülümsemesi de dudaklarında donup kalmıştı. Olayı büyütüyor muydum yoksa gerçekten de ciddi bir durum mu vardı ortalıkta? Anlamadım diyebildi sonunda. Biri bana anlatsın dercesine eski arkadaşı Ercan'a döndü önce. Sonra yaptığı yanlışı fark etti. Asıl sorması gereken kişiye, yani bana dikti bakışlarını. Nasıl, ne yapmış bu adamlar? Sakin bir tavırla tek tek sıralamaya koyuldum. Hırsızlık, delilleri karartmak, polise mukavemet, belki de cinayet. Belki de İstanbul kasabı denilen katil onlardan biridir. İyice şapşallaştı kanka canlısı emniyet müdürümüz. İstanbul kasabı mı? Gazeteleri okumuyor musunuz müdürüm? Şu üç cinayeti işleyen katile İstanbul kasabı lakabını yakıştırmış basın. Kurbanların gırtlaklarını keserek öldürüyor ya. Bir an derin bir sessizlik çöktü müdürün odasına. Öyle ki yan odadaki telsizin cızırtıları bile duyulabiliyordu buradan. Bir dakika, bir dakika diye itiraz etti ipin ucunu kaçırdığını fark eden Ercan. Büyük bir yanlışlık yapıyorsunuz. Fettah'la Sıddık'ın cinayetlerle hiçbir ilgisi yok. Doğru, onların Necdet'in evine ben yolladım. Duyduklarıma inanamıyormuş gibi söylendim. Yani zanlılar doğru mu söylüyor? Siz de mi işin içindesiniz? Ercan'ın kirli sakallı esmer suratı iyice kararmıştı. İçin içinde değilim. Yani benim cinayetlerle bir ilgim yok. Fettah'la Sıddık'ın da. Bizim cinayetlere hiçbir ilgimiz yok. Bak Mümtaz. Ama Mümtaz eskisi gibi bakmıyordu arkadaşına. Kafası adam akıllı karışmıştı. Arkadaşının kuşkulu olaylara bulaştığını sezinleyince ben ne yaptım sorusunu kendine çoktan sormuş, bu durumdan nasıl kurtulurumun yanıtını bulmaya çalışıyordu. Ondan yarar gelmeyeceğini anlayan Ercan çaresiz bana döndü yine. Bakın başkomiserim, büyük bir yanlışlık yapıyorsunuz, onu arz etmeye çalışıyorum size. Hiç kulak asmadım sözlerini, keyifle bildiğimi tekrarladım. Anladım da Ercan Bey, ortalıkta bir tuhaflık var. Yanlışsa beni düzeltin. Yakaladığımız adamlar kendilerini oraya sizin yolladığınızı söylüyorlar. Pabucun pahalı olduğunu anlayan polis eskisi sıkıntıyla kıvranmaya başlamıştı. Tamam, ben gönderdim onları Necdet'in evine diye itiraf etti sözüm biter bitmez. Ama hırsızlık için değil, ortalıkta suç filan yok. Kabul edilemeyecek bir olayla karşılaşmış gibi gözlerimi iri iri açarak sordum. Nasıl suç yok? Bakın tekrar ediyorum. Adamlarınızı Necdet Denizel adındaki maktulün evinde yakaladık. Ellerinde ateşlenmeye hazır silahlar. Eve soygun amacıyla geldiklerini de saklamıyorlar üstelik. Sözlerim emekli polis amirinden önce görevdeki polis müdürü üzerinde etkili oldu. Sanki oturduğu koltukta ateş varmış gibi hızla kalktı Mümtaz. Eski kankasının üzerinde o kadar çok suçlama vardı ki artık ona yakın oturamazdı. Yaşadığı paniği gizlemek için de ayakta kalma Nevzat dedi. Kalktığı koltuğu göstererek gel benim yerime otur. Zahmet etmeseydiniz müdürüm ben böyle iyiydim. Siz arkadaşlarınızın yanında kalsaydınız. Kinayeli sözlerimi ya anlamadı ya da anlamazlıktan geldi. Yok dedi masasını başına geçerken. Bu karışık bir meseleye benziyor. Otur da rahat rahat konuşalım. Şimdi olmuştu işte. Sonunda gerçek kalın kafasına dank etmişti. Soruşturmanın kritik bir noktaya doğru gittiğini anlayınca önce can sonra canan diyen eski atasözünü hatırlamış ve hemen tavır değiştirmişti. Tabii Mümtaz'daki bu değişim konuklarının bütün neşesini kaçırdı. lacivert takım elbiseli avukatın genç yüzündeki ışıltı, endişe bulutlarının arasında ağır ağır kaybolurken Ercan'ın da kulaklarına varan ağzı epeyce büzülmüş, küçücük kalmıştı. Ama onun tümüyle yıldığını söylemek yanlış olurdu. Anlayabildiğim kadarıyla eski polis şefi öyle kolay kolay pes edecek birine benzemiyordu. Hiç bozuntuya vermemeye çalışarak "Mümtaz'cığım olanları anlatayım" diye direnmeyi sürdürdü. "Nevzat başkomiserimin söyledikleri doğru ama durum sandığınız gibi değil." Bakışlarını bana çevirdi. "İnanın başkomiserim, göründüğü gibi değil. Anlatmama fırsat verirseniz olanı biteni izah edeceğim size." "Ne demek Ercan Bey, bizim isteğimiz de her şeyi anlatmanız. Sizin de eski meslek hayatınızdan çok iyi bildiğiniz gibi bizler samimi itirafı her zaman takdir ederiz." İtiraf lafını duyunca yine kaşları çatıldı. Karşı çıkacaktı ki Mümtaz izin vermedi. "Evet Ercan, anlatsan iyi olacak" diye katıldı konuşmaya. Arkasına Atatürk portresini, sağ yanına Türk bayrağını, sol yanına emniyetin flamasını alarak o ciddi polis müdürü oluvermişti yeniden. "Sen bana böyle söylemedin. Hakikaten ortalıkta şüpheli bir durum var. Hadi anlat da öğrenelim neymiş şu işin aslı." "Ya Mümtaz yapma, şüpheli bir durum filan yok." "Nasıl yok? Adeta azarlar gibi sert çıkmıştı aslan müdürümün sesi. Senin iki silahlı adamın maktulün evine giriyorlar. Üstelik hırsızlık için geldiklerini de itiraf ediyorlar." "Polise mukavemet de var müdürüm" diye ekledim bütün ciddiyetimle. "Az kalsın bizimkilerle silahlı çatışmaya gireceklermiş." Mümtaz gaza gelmişti ki durdurana aşk olsun. "Bir de şüpheli bir durum yok diyorsun Ercan" diye çemkirdi eski arkadaşına. "Daha ne olacaktı? Adamları ellerinde kasap bıçaklarıyla maktullerin boğazını keserken mi yakalayacaktık?" Yanlış anlaşılmanın verdiği sıkıntıyla terlemeye başladı Ercan. "Neler diyorsun Mümtaz? Ne bıçağı, ne cinayeti? Sen beni tanımıyor musun?" Ellerini sümenin üzerinde birleştirerek öne doğru eğildi hak yolunu bulan müdürüm. "Tanıyorum Ercan, tanıyorum da şu anda morgda 3 ceset var, elimizde de 2 zanlı. Senin şirketinde çalışan 2 adam." "Ama" dedi odaya girdiğimden beri sus pus oturan genç avukat. "Ama silahların ikisi de ruhsattı. İki silah da Ay Yıldız şirketinin üzerine zimmetli." Sorulması gereken soruyu benden önce Mümtaz çarptı avukatın parlak suratına. "Adamlarınızın bu silahları şirket dışında taşıma izni var mı?" "Neye uğradığını şaşırdı tüysüz avukat. Şey, şirkette bırakacak uygun yer olmayınca, yani evlerine giderken taşıyor olabilirler. Necdet Denizel'le aynı adreste mi ikamet ediyor bu adamlar?" Konuştukça batacağını anlamıştı avukat. "Yok, yok, aynı evde ikamet etmiyorlar tabii. O zaman boş yere çenenizi yormayın. Adamlarınızın yaptıkları açıkça suç." "Fakat" diye diretecek oldu genç avukat. "Tamam Hakan" diye gergin bir sesle susturdu Ercan onu. "Bırak da ben izah edeyim." Bize bakarak dostça gülümsedi. "Ne de olsa biz polisiz değil mi? Birbirimizin dilinden daha iyi anlarız." "Mümtaz müdürüm, Nevzat başkomiserim, birkaç dakika konuşmama fırsat verirseniz olanı biteni tamamıyla anlatacağım size." 28. ayrımın sonu. Sayfa 286.